げにく。
Merhabalar sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 31 Mayıs 2019 Cuma. Türkiye'de saatlerimiz 9'u 6 dakika geçiyor. Yeni gün başlıyor. Programımızı Zeynep Karaışık, Melda Alpay ve Zeynep Yıldırım hazırladılar. Kumanda masasında Burak Kararoğlu var. Mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Türkiye saatiyle 10.30'a kadar sizlerleyiz. Türkiye saatiyle 10.30'a kadar bizlere telefonla ulaşabilirsiniz. Telefon numaralarımız 0090-312-463-34-19 ve 0090-312-463-34-21. Facebook adresimizden, Twitter adresimizden, e-posta adresimizden bize her zaman ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz yenigun.tsr. Twitter adresimiz tsryenigun, e-posta adresimiz tsryenigun@trt.net.tr. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu internet sayfamızdan canlı olarak dinleyebilirsiniz. İnternet sayfamızın adresi turkiyeninsesiradyosu.com. Bugünkü programımızın konu başlıkları ise şöyle. Birazdan bugünkü gazetelerin manşetlerini okuyacağız. Sonra TRT Merkez Haberler'e bağlanıp bugünün gündem maddelerini öğreneceğiz. Stüdyomuzda konuğumuz Takvim Gazetesi Ankara temsilcisi Zafer Şahin olacak. Gazetelerde öne çıkan başlıkları, gündemi ve manşetleri Zafer Şahin'le birlikte değerlendireceğiz. Ekonomide yaşanan gelişmeler bugün ikinci konu başlığımız olacak. Stüdyomuzda konuğumuz ise Polis Akademisi öğretim üyesi yardımcı doçent doktor Mehmet Levent Yılmaz olacak. Ekonomideki son gelişmeleri Doktor Mehmet Levent Yılmaz'a soracağız. Yurtta ve dünyada hava durumunu öğrendikten sonra bir telefon bağlantımız olacak. TRT Washington muhabiri Tuna Şanlı hattımızda olacak ve Amerika Birleşik Devletleri'nde geçtiğimiz bir hafta boyu yaşanan gelişmeleri bize aktaracak. Bugünkü programımızın son konuğu ise Ankara Rusya Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Salih Yılmaz. Haftanın ardından genel bir değerlendirme yapacağız. Milliyet Gazetesi bugün manşet turumuzun ilk gazetesi olacak. Milliyet Gazetesi'nin manşeti işte yeni yargı reformu. Cumhurbaşkanı Erdoğan yargı reformu stratejisini açıkladı. Hukuk fakültelerinin eğitim süresinin 5 yıla çıkartılacağını, kontenjanların ise azaltılacağını söyledi. Öne çıkan başlıklar şöyle. Yeni bir insan hakları eylem planı hazırlanacak. Performansa göre hakim ve savcının ataması isteği dışında olmayacak. Hakim ve savcı yardımcıları geliyor. Hakimler ceza ve hukuk hakimi olarak ayrılıp uzmanlaşacak. Savcılar bazı suçlarda şüpheliyle ceza pazarlığı yapabilecek. Avukat olmak için hukuk mesleklerine giriş sınavında başarı şartı getirilecek. Avukatlar yeşil pasaport alabilecek. Hukuk fakülteleri 5 yıla çıkarılacak. Bazı işlemler dava konusu olmadan avukatlar aracılığıyla yapılıp yargının yükü azaltılacak. Tutuklama tedbiri gelişigüzel kullanılmayacak demiş Milliyet Gazetesi. Hemen sürmanşete bakıyoruz. Bugün Kadir Gecesi diyor Milliyet Gazetesi. Kadir Gecesi Kur'an'da açıkça isminden bahsedilen çok mübarek bir gecedir. Bin aydan hayırlı bir gecedir demiş Milliyet Gazetesi. Biz de bütün İslam aleminin Kadir Gecesi'ni kutluyoruz. Hürriyet gazetesinin manşeti yargı için 63 hedef. Cumhurbaşkanı Erdoğan 9 madde, 63 hedef ve 256 faaliyetten oluşan belge açıkladı. Yargının yol haritası niteliğindeki belge adli sistemde köklü değişiklikler içeriyor. Hakim ve savcılara coğrafi teminat geliyor. İstemezlerse başka bir yere atanamayacaklar. Hakim ve savcı yardımcılığı oluşturulacak. Yardımcılık görevini yapmayan hakim ve savcı olamayacak. Uzun süren soruşturma ve davaları takip etmek üzere bir birim kurulacak. Çevre, imar ve enerji davalarına bakacak özel mahkemeler olacak. Teknolojiden daha fazla yararlanılacak. Ceza mahkemeleri 24 saat görev yapacak. Cezada pazarlık usulü getirilecek. Tanıklık kolaylaşacak. İfade özgürlüğü güçlendirilecek. Tutuklama ölçülü kullanılacak. Hukuk fakültelerinin süresi 5 yıla çıkacak. Avukatlık sınavı yapılacak. Avukatların yetkileri genişletilecek ve yeşil pasaport verilecek demiş Hürriyet gazetesi. Sabah gazetesinin manşeti az tutukluluk, çok özgürlük. Başkan Erdoğan yargıda devrim paketini açıkladı. Adalet hızlandırılacak, adli yargılanma hakkı ve ifade özgürlüğü daha da güçlendirilecek demiş Sabah gazetesi ve yeni açıklanan yargı reformu strateji belgesinin ayrıntılarına da diğer gazetelerde olduğu gibi Sabah gazetesinde de yer verilmiş. Hemen bir başka haber aktaralım. Türkiye'nin yolu açık, istikbali parlaktır. Başkan Erdoğan, 82 milyonun her bir ferdinden felaket tellallarına prim vermeyip ülkemizin potansiyeline güvenmelerini rica ediyorum. Geleceğimiz aydınlık, istikbalimiz parlaktır. Türkiye'nin yolu hiç olmadığı kadar açıktır dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan külliyedeki iftarda yargı çalışanlarıyla buluştu demiş Sabah gazetesi. Takvim gazetesinin manşeti daha az tutukluluk, daha fazla özgürlük. Başkan Erdoğan tarihi yargı reformu strateji belgesini açıkladı. Tutuksuz yargılama asıl yöntemimiz olacak. Tutukluk süreleri soruşturma ve kovuşturma için ayrı düzenlenecek. İnternet sitesinin tamamına değil, ilgili kısmına sınırlama getirilecek. Ceza mahkemeleri 24 saat esasına göre çalışacak. Tanıklıklara özel bekleme odaları tahsis edilecek. 15 yaşından küçük suçlular özel uygulamaya tabi tutulacak. Yaşlı, hamile ve çocuklara ev hapsi imkanı tanınacak. Çevre, imar, enerji alanları için özel mahkemeler kurulacak. Yeni Şafak gazetesinin manşeti boyun eğme Türkiye, S-400 şantajının arkasında neler var diye soruyor Yeni Şafak gazetesi. S-400 alırsanız Amerika Birleşik Devletleri yaptırım yapacak, NATO yaptırımıyla karşı karşıya kalacaksınız diyenler Türkiye'yi neyle tehdit ediyor? Yeni bir 15 Temmuz'la mı, karadan saldırıyla mı, denizden saldırıyla mı, yeni terör dalgasıyla mı, ekonomik terörizmle mi? Suriye'nin kuzeyinde yüzlerce kilometrelik Türkiye karşıtı cephe kuruldu. İran'dan Akdeniz'e, güneyden çevrelendik. Doğu Akdeniz'deki askeri yığınak dünyanın hiçbir bölgesinde yok. Karadan güney kapılarını kapattılar, şimdi denizden kapatıyorlar. Ege birden hareketlendi. Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve Batı dünyası adalara yoğunlaştı. Adalar füze üslerine dönüştürülüyor. Yetmedi. Yunanistan toprakları sınırımızın hemen dibi askeri üslere dönüştürülüyor. Bulgaristan ve Romanya'dan sonra Dedeağaç'ta da cephe kuruluyor. Kimse merak etmiyor mu? İran sınırından Akdeniz ve Ege boyunca Karadeniz'e uzanan bu çevreleme neden? Bu askeri hazırlık İran için mi, Rusya için mi, Çin için mi? Hayır, doğrudan Türkiye için demiş Yeni Şafak gazetesi. Türkiye gazetesinin manşeti bu terazide tuhaflık var. Adalet sosyal medyaya mı kaldı diye soruyor Türkiye gazetesi. Kolluk kuvvetleri ve savcılar sosyal medyadaki tepkiye göre harekete geçer oldu. İstanbul Beşiktaş'ta bir eğlence mekanında çalışan Gaye Akıl, iş yeri sahibi tarafından "beni ayakta karşılamadınız" denilerek dövüldü. Kadın emniyete gidip şikayetçi oldu ancak 2 hafta geçmesine rağmen kendisine cevap verilmedi. Sonra savcılığın kapısını çaldı ama 20 gün geçti, soruşturma açılmadı. Kadın dayağın kamera kaydını Twitter'dan yayınlayıp yardım istedi. Sosyal medya yıkıldı. Zorba patron gözaltına alındı. Önceki günde duruşmada etek boyu ölçmeye kalkan hakim sosyal medyadan tepki gelince görevden alındı. Kitabına sapıkça ifadeler koyan bir sözde yazar da aynı şekilde yakalandı diyor Türkiye gazetesi. Star gazetesinin manşeti "daha adil ve hızlı yargı". Başkan Erdoğan, demokrasiyi güçlendirecek, hak ve özgürlükleri genişletecek, daha adil ve hızlı yargı perspektifiyle hazırlanan, adalet sistemine birçok yenilik getiren yargı reformu strateji belgesini açıkladı. İşte yargı reformunun önemli satır başları. Tutuklama istisnai tedbir, tutuksuz yargılama asıl yöntem olacak. Tüketici uyuşmazlığında dava için önce arabulucuya başvuru şartı getirilecek. Boşanan çiftlerin çocuklarının tesliminde icra müdürlüğü devre dışı kalacak. Hukuk eğitimi 5 yıla çıkartılacak. Başarı sırası 100 bine yükseltilecek. Yargıda performans, ölçüm ve takip merkezi kurulacak. Yaşlı çocuk ve hamileler şiddet içermeyen suçlarda cezalarını evde çekecek. Avukatlara yeşil pasaport verilecek, vergi kolaylığı sağlanacak. Ağır cezalar hariç 15 yaşından küçüklere ilk suçunda soruşturma açılmayacak demiş Star gazetesi. Türk yargısı milletin yargısı olmalı başlığı var. Başkan Erdoğan külliyede yargı çalışanlarıyla iftar yaptı. Yargı bağımsızlığının önemini vurguladı. Türkiye geçmişte adalet sisteminden kaynaklanan hataların bedelini ağır ödedi. Hataları tekrarlama lüksümüz yok. Yargı bir çıkar grubunun, siyasi görüşün veya vesayet odağının değil, milletin yargısı olmalı, sadece Türk milleti adına karar vermelidir, dedi. Yeni Birlik gazetesinin manşeti "yargıda devrim". Cumhurbaşkanı Erdoğan yargı reformu stratejisini açıkladı. Erdoğan yargı reformu stratejisi programında yaptığı konuşmada yargı reformu belgesi hem vatandaşlarımızın sisteme güvenini artıracak hem de daha öngörülebilir yatırım ortamına yardımcı olacaktır. Bu belgeyle ifade özgürlüğünün güçlendirilmesi ve daha ileriye taşınması konusunda yeni yaklaşımlar ortaya koyuyoruz, dedi. Sürmanşetine bakalım. Yeni Birlik gazetesinin "oldu bittilere izin verilmeyecek" diyor. Haberin başlığı, Milli Güvenlik Kurulu bildirisinde Irak'ın kuzeyinde devam eden pençe harekatının ele alındığı belirtilerek Türkiye'nin bütün terör örgütleriyle aynı azim ve kararlılıkla mücadelesine devam edeceği vurgulandı. Milli Güvenlik Kurulu sonrası yayınlanan bildiride Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuka uygun faaliyetlerine devam edeceğini ve oldu bittilere izin vermeyeceğinin altı çizildi. Akşam gazetesinin manşeti "Avrupa sürecine bağlıyız". Başkan Erdoğan, "kurumlarımız mülkiyet hakkı, seyahat hürriyeti ve özgürlüğü kısıtlayan uygulamalara karşı duyarlı olacak" dedi ve yargı reformunu açıkladı diyor Akşam gazetesi. Milat Gazetesi'nin manşeti daha güçlü, daha adil. Başkan Erdoğan'ın açıkladığı yeni yargı reformuyla Türkiye yeni bir döneme giriyor. Adalete hız gelirken ifade özgürlüğünün kapsamı genişleyecek. 24 saat açık mahkemeler geliyor. Bugün son gazetemiz Diriliş Postası olacak. Diriliş Postası'nın manşeti yargıda dev reform. Başkan Erdoğan 9 amaç, 63 hedef, 256 faaliyetin bulunduğu yargı reformu stratejisinin detaylarını paylaştı. Yargı reformu stratejisi kapsamında hukuk fakülteleri 5 yıla çıkacak, sınavla avukatlık hakkı kazanılacak, uzman hakimler yetiştirilecek, yargılama süreleri kısalacak.
Ankara'da gündemde neler var?
Şimdi de TRT Merkez Haberler'deyiz sevgili dinleyicilerimiz. Muhammed Ali Pehlivan hattımızda bizi bekliyor. Muhammed Ali Pehlivan, günaydın.
Günaydın Arzu Rüktuğan.
Sözü size bırakıyoruz. Bugün gündemde hangi başlıklar var?
Biraz önce siz de bahsetmiştiniz. Yargı reformu strateji belgesi dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanmıştı. Bugün de saatler 11'i gösterdiğinde Adalet Bakanı Abdülhamit Gül Anadolu Ajansı editör masasına konuk olacak ve yargı reformu strateji belgesi ile ilgili açıklamalarda bulunacak. Bununla başlayalım Ankara'nın gündemine. Tabii bir yandan da terörle mücadele sürüyor. Hakurka Pençe Harekatı geçtiğimiz günlerde başlatılmıştı. Bugün de o izlenimler takip ediliyor. Ankara'da bugün 15 Temmuz hain darbe girişimine ilişkin görülecek iki önemli dava var. Bunun da altını çizelim. 10 itibariyle başlayacak bu davalar. Biri Akıncı Üssü, diğeri de Zırhlı Birlikler davası. Akıncı Üssü davasında 475 kişi yargılanıyor. Zırhlı Birlikler davasında ise 52 sanık son savunmalarını yapıyor. Bugün TÜİK tarafından 2019 yılı birinci çeyrek büyüme rakamları açıklanacak. Bunu da takip ediyor olacağız. Aynı zamanda Nisan ayı dış ticaret istatistikleri de açıklanmış olacak. Saat 10 itibariyle bilindiği üzere bayram ikramiyeleri ve işsizlik maaşı ödemeleri bugün itibariyle saat 9'da başladı. Emekliler de bankalardaki yerini aldı ve bugün o emeklilere bayram ikramiyeleri ve aynı zamanda da işsizlik maaşı ödemeleri de bugün itibariyle yapılmış oluyor. Şu an itibariyle başlamış oluyor. Bugün tabi bayram öncesi tatlılara ilgi yoğun, tatlı imalathanelerine de bugün bir denetim söz konusu. Tarım Bakanlığı ekipleri tarafından bugün Ankara'da tatlı tüketiminin tavan yaptığı bu bayram öncesi imalathaneleri denetleyecek. Tabii ki amaç tüketiciyi sağlıklı ürünlerle buluşturmak olacak diyelim ve bugün Ankara'nın gündemini bu şekilde özetleyelim.
Muhammed Ali, ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz size.
Radyomuza TRT TSR, programımıza ise TSR Yeni Gün kullanıcı adıyla Twitter'dan ulaşabilirsiniz.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz Takvim Gazetesi Ankara temsilcisi Zafer Şahin. Zafer Şahin, günaydın, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
Teşekkür ediyoruz. Bugün gazetelerde öne çıkan başlıkları, gündemi sizinle birlikte değerlendireceğiz. Bütün gazetelerin manşetleri ortak. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan yargı reformu strateji belgesini açıkladı. Yargıda dev reform diye görmüş bütün gazeteler. Ayrıntılar sizde nasıl değerlendireceksiniz?
Şimdi siz de söylediğiniz bütün gazetelerin manşetlerinde neredeyse bu konu var. Tabii çok önemli. Üzerinde çok uzun zamandır çalışılıyordu. Hem Adalet Bakanlığı hem Cumhurbaşkanlığı Hukuk Kurulu, aynı şekilde Barolar Birliği'nin de üzerinde çalıştığı çok önemli bir belge. Tabii burada aslında bence en güzel tanımlamayı Sayın Cumhurbaşkanı yaptı. Biz bu reformu niye yapıyoruz? Biz bunu AB ya da işte dış dünya istiyor diye değil. Hani kendi vatandaşlarımız, kendi ülkemiz bunu hak ettiği için yapıyoruz ifadesi bence çok önemli. Özellikle Türkiye'nin işte bu Avrupa Birliği ilerleme raporu bu hafta içerisinde Türkiye aleyhine bazı maddeler içeriyordu. Bence onlara da verilmiş çok anlamlı bir cevap. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Sayın Feyzoğlu'nun yaptığı bir açıklama var. Hani diyor ki biz bu belgeyle beraber diyor standartlarını, yaradaki standartları AB'nin de ötesine taşıyor olacağız dedi. Hoş onun bu açıklamasını içeride eleştirenler de oldu ama yani sonuç itibariyle çok olumlu. Özellikle ifade özgürlüğü noktasında Türkiye'ye yöneltilen haksız eleştirilere de bence toptan cevap veren bir metin olmuş. Zaten gazetelerin işte manşetlerinde de bu daha az tutukluluk, daha fazla özgürlük ifadesi aslında genel çerçeveyi biraz açıklıyor. Nedir o? Yani hani o tutuklu yargılamayla ilgili yapılan, hani uzun süreli tutuklu yargılamalarla ilgili yapılan eleştirilere de aynı şekilde ortadan kaldırabilecek bir düzenleme. Ben şeyi de çok önemsedim. Türkiye'de internetin hiçbir şekilde sınırlanmayacağı ifadesi de bence çok önemli. Şimdi özellikle buradan ismini vermekte sanıyorum bir sakınca yoktur. Hani Wikipedia'nın Türkiye'de hani yasaklanması gibi çok eleştiri konusu yapılan hükümler vardı. Ama nedir işte niye yasaklanmıştı? Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik son derece haksız, çirkin iddialara yer veren bir yayındı. O yasaklanan internet sitesi. Bütün bunların ortadan kalkacağı, ifade özgürlüğünün güçleneceği, uzun tutukluluk sürelerinin ortadan kalkacağı, aynı şekilde yargı mensuplarının yıllardır çözüm bekleyen sorunlarına da derman olacak bir metin olarak gözüküyor. Şu çok önemli, hani bu tip düzenlemelerde özellikle hukuk camiasının hani bizim fikrimiz alınmadı ya da işte bizim isteklerimiz, taleplerimiz karşılanmadı gibi bazı eleştirileri söz konusu olabilirdi ama ben tekrar oraya döneceğim. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu'nun yaptığı açıklama var. Dün 50 tane baro başkanıyla beraber o da oradaydı. Yani bu metinden çok memnun kaldıklarını, bu belgeden çok memnun kaldıklarını ifade ediyor. Özellikle şu da çok önemli. Türkiye'de hukuk fakültelerinin artık 5 yıla, eğitim süresinin 5 yıla çıkartılması ve yine buradaki eğitimin standartlarının kalitesinin arttırılacak olması sevindirici gelişmeler. Çünkü Türkiye dış dünyada hep haklı ya da haksız biçimde, çoğunlukla da haksız bir biçimde işte ifade özgürlüğünün kısıtlandığı, işte yargının bağımsız karar veremediği gibi son derece haksız iddialarla bir şekilde köşeye sıkıştırılmaya, kuşatılmaya çalışılan bir ülkeydi. Özellikle son dönemde tabii bunun dış ve iç konjonktürden kaynaklanan nedenleri vardı. Ben tüm bu metnin bunlara bir cevap olduğunu düşünüyorum ki belki abartılı olacak ama özellikle bu belge açıklandıktan sonra döviz kurlarındaki düşüşü dahi ben piyasaların da bunu çok olumlu karşıladığının bir işareti olarak değerlendiriyorum.
Peki evet, önümüzdeki günlerde uygulamaya geçtiğinde sonuçları ne olacak hep birlikte göreceğiz, takip edeceğiz.
Çok özür diliyorum, bir de yine çok önemli. Tabii, şu buyurun. Söyleniyor Sayın Cumhurbaşkanı'nın son dönemde dile getirdiği bu 82 milyon ittifakı ifadesi var ya, yani bu evet öyle, hakikaten öyle. Yani bence bu 82 milyon ittifakının yapı taşlarından bir tanesi olarak değerlendirilmesi gereken devrim niteliğinde bir belge. Yani bunu da vurgulamakta fayda var.
Peki şimdi bir diğer önemli toplantı dün gerçekleşen Milli Güvenlik Kurulu toplantısı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandığı Milli Güvenlik Kurulu dün 3,5 saat sürdü. Çok önemli bir dönemde yapıldı toplantı. Pençe Harekatı'nın gerçekleştiği, Kuzey Irak'ta Pençe Harekatı'nın gerçekleştiği bir dönem. Tabii Türkiye'nin başka önemli meseleleri var. Onların da görüşüldüğü bir toplantı oldu. Nasıl değerlendireceksiniz?
Şimdi tabii bu Milli Güvenlik Kurulu'nun rutin toplantısıydı. Ama siz de söylediniz işte Hakurk'u asıl hedef alan o Pençe Harekatı'nın yapıldığı bir sürece denk geldi. Nedir? Yani bugün Türkiye maalesef dünyanın en kıymetli mülkü üzerinde oturan bir ülkeyiz biz. Bu sebeple bazı terör örgütleriyle biz bir şekilde yıllardır terbiye edilmeye çalışılıyoruz. Tabii bunu başaramıyorlar ama hiçbir zaman da bunların gölgesini üzerimizden çekmek istemiyorlar. Şimdi bakın, biz çok büyük bir paylaşım savaşının tam ortasında merkez ülke konumundayız. Yani bundan 100 yıl önce bizim içinde bulunduğumuz coğrafyada ne yaşanıyorsa şu an o yaşanıyor. Yeni bir paylaşım savaşı söz konusu ve özellikle Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin doğal hakları var. Yani oradaki trilyonlarca dolarlık enerji rezervlerinden bizi mahrum bırakmaya çalışıyorlar. Bunu nasıl yapıyorlar? İşte Doğu Akdeniz'e yüzlerce savaş gemisi getirerek, ta bırakın Bulgaristan, Romanya'ya, Yunanistan'da bizim sınırımıza 60 kilometre mesafeye zırhlı araçlar ve 2000 asker yağarak bir şekilde bizi çevrelemeye çalışıyorlar. İçeride de işte bazı terör örgütleriyle bizim gücümüzü bölmeye çalışıyorlar. İşte Milli Güvenlik Kurulu'nun bu terör örgütleriyle kararlı mücadele vurgusu yapması açıklanan metinde bütün bunlara toplam bir cevap. Biz ne yapıyoruz? Akdeniz'e onlar gemiler getiriyorlar, savaş gemilerini getiriyorlar. Biz Mavi Vatan tatbikatıyla etrafımızdaki 3 denizde birden yaptığımız tatbikatla onlara bir şekilde karşılık veriyoruz. Yani buradayız mesajını veriyoruz. Bu çok önemli. Yani bugün Doğu Akdeniz özelinde yaşanan, Kuzey Irak'ta, Suriye'de yaşananlar bizim çocuklarımızın, torunlarımızın geleceğini ilgilendirecek önemde. Bütün mesele Doğu Akdeniz'deki o zengin petrol ve doğalgaz rezervlerinden bizi mahrum etmek. Bu anlamda Türkiye'de pençe harekatıyla bir kez daha dünyaya gücünü gösteriyor. Bu harekat çok önemli. Harekatın şöyle bir özelliği var. Hakurk gündemde ama aslında orada hedef Kandil. Yani terör örgütünü bir şekilde oradaki uzantılarını Kandil'e doğru sürüklemek ve en nihayetinde terör baronlarının yıllardır oradan Türkiye'ye de falan terör baronlarının da oradaki varlığını sona erdirmek. Yine aynı şekilde terör örgütünün kendisine yeni Kandil olarak seçtiği Sincar'da bu anlamda önemli. Bütün bu harekat bölgede Türkiye'nin gücünü ve kararlılığını gösteriyor. Sadece terör örgütü burada bir piyon aslında. İplerini ellerinde tutanlara da vermiş olduğu bir mesaj. Ama dediğim gibi her ne kadar bu harekat Hakurk'ta olsa, Kuzey Irak'ta olsa da asıl mesele Doğu Akdeniz. Doğu Akdeniz'deki trilyonlarca dolarlık enerji rezervleri. Önümüzdeki 100 yılı o enerji rezervlerine sahip olan ülkeler şekillendirecek. Biz tarihin bu döneminde oradaki doğal haklarımızı almak istiyoruz. Bu bizim hakkımız. Hem bizim hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin. Onlar ne yapıyorlar? Bize bunu vermek istemiyorlar. Dediğim gibi 100 yıllık bir dönemin ilk başlarındayız. Bu aşamadayız. Bu anlamda da burada içeride siyasal ve ekonomik istikrarın sağlanması, terörle mücadelede kararlılıkla devamın sağlanması çok önemli. Ben bu Milli Güvenlik Kurulu'nun son toplantısında yayınlanan bildirgede de bunun ipuçlarını görüyorum. Yani orada dünyaya verilmiş önemli mesajlar var. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gücü, Türkiye'nin istikrarı hepsi bir şekilde dünyaya mesaj olarak iletilmiş durumda.
Evet, Doğu Akdeniz meselesi de anladığımız kadarıyla konuşulmuş Milli Güvenlik Kurulu'nda. Bir de Suriye'de özellikle İdlib'de yaşanan gelişmelere de değinilmiş. Hem Milli Güvenlik Kurulu'nda konuşulmuş, hem bir de Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya lideri Vladimir Putin'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Orada da konuşulan konulardan biriymiş İdlib meselesi. Suriye'deki, İdlib'deki son durumu nasıl değerlendireceksiniz?
İdlib konusunda bilmiyorum, müsaadenizle bir benzetme yapmak istiyorum. Bakın, İkinci Dünya Savaşı'nı anlatan bir film vardır. Schindler'in Listesi diye, değil mi? Hatırlarsınız, hepimiz izlemişizdir. Güzel de bir filmdir. Orada işte galiba binli rakamlarda, değil mi, bir savaş mağduru Yahudilerin hayatını kurtaran bir Alman iş adamının hikayesi anlatılır. Türkiye'nin İdlib'de devreye girmesi 2,5 milyon insanın hayatını kurtardı. Yani bu dünya tarihinde eşi benzeri olmayan bir durumdur. Şimdi orada Türk askerinin varlığı, Türkiye'nin gücü bir katliamı önledi. Aynı şekilde bize yönelecek olan büyük bir göçü de engelledi. Tabii orada şimdi her ülke, bizim şu an birlikte yol yürüdüğümüz düşünülen, ittifak yaptığımız bazı ülkelerin bile çok değişik hesapları var orada. Dolayısıyla Türkiye'nin İdlib'deki varlığı, oradaki garantörlüğü bazı ülkeleri rahatsız ediyor. Özellikle işte Suriye'deki Şam yönetimini de bu anlamda rahatsız ediyor. Ama Türkiye orada kararlı duruşundan bence taviz vermeyecektir. Buna sadece bizim değil, Avrupa'nın da Türkiye'nin oradaki pozisyonuna ihtiyacı var. Bakmayın siz bazı noktalarda ters düştüğümüze. Ne olacak? Yani orada 2,5 milyon insan Şam yönetiminin baskısı sonucu bizim topraklarımıza gelirse, bizde bir yeni göç dalgası olursa, bu Avrupa Birliği'ni de etkiler, Almanya'yı da etkiler, hepsini etkiler. Dolayısıyla Türkiye'nin oradaki garantörlüğü, Türkiye'nin burada güçlü bir şekilde durması hem Avrupa için hem dünya için son derece önemli. Dediğim gibi tekrar oraya geleceğim. Büyük bir paylaşım savaşının tam ortasındayız ve final aşamalarına doğru geliyoruz. Bu anlamda ben burada Tarihin bu dönemde Türkiye'nin son birkaç yılda atmış olduğu adımlarla orada belirleyici ülke konumuna geldiği kanaatindeyim. İdlib'deki Türkiye'nin oradaki varlığı da yaşamsal öneme sahip. Hem bizim için hem Avrupa için hem de oradaki milyonlarca insan için yaşamsal öneme sahip. Her ne kadar bizi oradan uzaklaştırmak isteyen güçler olsa da.
Peki bir de tabii Haziran'ın sonuna doğru Japonya'da gerçekleşecek G20 zirvesi var. Bu da çok önemli. Bu Rusya lideri Vladimir Putin'le yapılan telefon görüşmesine gelirsek o zirvenin de konuşulduğu söyleniyor bu telefon konuşması sırasında. O zirveyi nasıl değerlendireceksiniz? Çünkü anladığımız kadarıyla ikili görüşmeler de
Ki
gerçekleşecek.
açıklandı zaten Sayın Cumhurbaşkanı'nın ABD Başkanı Trump'ın da orada bir görüşmesi söz konusu olacak. Aynı şekilde zaten Putin'le son dönemde hem telefon diplomasisi galiba sayısı son 2 yılda onu aşan karşılıklı görüşmeler de oldu hem Soçi'de hem Türkiye'de. Dediğim gibi yani burada artık özellikle Suriye konusunda yıllardır devam eden bir dram var Suriye'de. Ama tabii burada son dünyada hani o bölgeye gözünü diken emperyal güçlerin düşündüğü belki de son şey oradaki o Suriyeli insanların, mültecilerin durumu. Belki de hiç düşünmüyorlar. Bu anlamda Türkiye tarihsel bir sorumluluk da üstleniyor. Ki zaten mültecilere kapılarını açan dünyadaki birinci ülke ve bunu ağır bir risk alarak da gerçekleştiren bir ülke. Umarım, ümit ediyoruz bu G20 zirvesinde hem Suriye sorununun çözümü noktasında hem Doğu Akdeniz'deki o belirsiz durumun ortadan kalkması noktasında hem de bu S-400'ler konusunda üzerimizde kurulmak istenen baskının bir şekilde bertaraf edilmesi noktasında olumlu gelişmeler sağlanır. Ama daha büyük resme baktığımızda da şunu görmemiz gerekiyor. Bakın Türkiye burada belirleyici ülke. Yani ne Rusya ne Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'yi dışlayan bir formülle bölgede hareket edemiyor. Yani bugün kim Türkiye'yi yanına çekerse Orta Doğu'da özellikle Suriye ve Kuzey Irak'ta, Irak'ta bizim içinde bulunduğumuz coğrafyada o istediklerini elde edecek. Yani burada biz anahtar ülkeyiz. Bakmayın siz bazıları çok karamsar tablolar çiziyorlar Türkiye'nin mevcut pozisyonuyla ilgili ama dikkat ediyorsanız Rusya bizden vazgeçebiliyor ne Amerika Birleşik Devletleri bizden vazgeçebiliyor. Yani biraz gücümüzün farkına varmamız gerekiyor. Ben bu G20 zirvesinde çok önemli sonuçlar ortaya çıkabileceği kanaatindeyim. Özellikle bu S-400'ler konusundaki o düğümlenen mevcut durumun da bir şekilde artık hallolacağını herhalde o zirveden sonra göreceğiz diye ümit ediyorum, bekliyorum.
Ne gibi sonuçlar çıkabilir S-400'lerle ilgili?
Yani
Öngörünüz
şimdi
nedir?
Türkiye burada kararlılığını ifade ediyor. Bakın bizim çatımız açık. Yani enteresan bir şekilde biz bu hava savunma sistemi, dünyanın en gelişmiş hava savunma sistemi. Biz ABD'nin ürettiği Patriot'ları geçmişte istedik ama bize vermediler. Özellikle bu coğrafyada yani savaş coğrafyasındayız. Yani bakın burada uçağa binin kuş uçuşu mesafede 45 dakika ötenizde savaş var. Büyük insanlık dramları yaşanıyor. Terör örgütüne özellikle bu YPG PKK'ya bizzat ABD tarafından verilmiş binlerce tır dolusu silahtan bahsediliyor. Böyle bir konjonktürde sizin hava savunma sisteminizin olmaması düşünülemez. Biz de bunu ne yapacağız? Hani bizde bir laf vardır kötü komşu insanı ev sahibi yapar diye. Siz kötü müttefik burada sizi hava savunma sistemi sahibi yapıyor. O anlama geliyor. Siz vermiyorsanız biz de alternatifini buluyoruz. S-400 alacağız diyoruz. Ki bunu NATO içerisinde olan bazı ülkelerin de yine ABD'nin Orta Doğu'da birlikte yol yürüdüğü ülkelerin de sahip olduğunu biliyoruz. Bu anlamda ABD bunu bize sanki bir hani rest olarak gösteriyor. Bunu almayın diye. Peki bunu almayalım. O zaman siz bize ne vereceksiniz, değil mi? Yani diplomasi böyle bir şey. Hani çok meşhur laftır. Hani uluslararası ilişkilerde ebedi dostluklar ve ezeli düşmanlıklar yoktur. Menfaatler vardır, çıkarlar vardır. Ben bu süreçte hem S-400'ler konusunda hem ABD ile ilişkiler konusunda Türkiye'nin avantajı eline geçireceği bir dönem olarak görüyorum bunu. Yani çünkü biz burada anahtar ülkeyiz, kritik ülkeyiz. Bizden bağımsız bir planın bu coğrafyada hayata geçme şansının olmadığını kanıtladık. Nasıl kanıtladık bunu? Fırat Kalkanı ile kanıtladık. Zeytin Dalı Harekatı ile kanıtladık. Yani orada ABD'nin planlarını boşa çıkarttık. Dolayısıyla bu aşamaya gelmişken bundan sonraki süreçte ben Türkiye ne istiyorsa onu gerçekleştireceği kanaatindeyim. S-400'leri alma noktasında Milli Savunma Bakanı'nın, Sayın Cumhurbaşkanı'nın ortaya koyduğu bir irade söz konusu. Ne olacak göreceğiz ama farklı, çok farklı şeyler ortaya çıkabilir. Yine bu ortaya çıkacak o farklı gelişmelerin de Türkiye'nin avantajını olacağı kanaatindeyim.
Peki bakalım gelişmeleri takip edeceğiz biz de. Bir de tabii 23 Haziran'da yenilenecek olacak olan İstanbul seçimleri var. Onunla ilgili ayrıntılar da yine gazetelerde yer bulmuş. Siz nasıl değerlendireceksiniz seçim sürecini?
Yani bence Türkiye tarihinin en değişik seçimi olacak. Hani aslında biraz İstanbul seçimi olmanın da ötesine geçmiş gibi. O kadar enteresan ki dış dünya dahi bu seçimleri takip ediyor. Yani burada yine ABD Dışişleri Bakanlığı'nın sanıyorum hani kaydettik, not ettik gibi haddini aşan açıklamaları söz konusu olmuştu İstanbul seçimiyle ilgili. Yani burada YSK'nın vermiş olduğu karar çok tartışıldı ama dikkatlerden kaçan bir şey var. Orada bir siyasi parti tamamen yasalardan kaynaklanan haklarını kullanarak olağanüstü itiraz hakkını kullandı. YSK da seçimi bir partiden alıp diğer partiye vermedi ya da bir adaydan alıp diğer adaya vermedi. Seçimin yenilenmesi kararı alındı. Ortada çok somut gerekçeli kararları açıklanan deliller neticesinde. Dolayısıyla burada artık İstanbul halkının, İstanbul'da yaşayan vatandaşların vereceği karara saygı duymak dışında söylenecek, yapılacak aslında hiçbir şey yok. Sonuç itibariyle her iki tarafta mağdur olduğunu söylüyor. Çünkü oylar çok yakın birbirine. Son açıklanan rakam 13 bin. Yani 4 küsür milyon bir aday almış, 4 küsür milyon diğer aday almış. Dolayısıyla seçimin üzerine böyle bir şaibe gölgesi düşmüşken seçimin yenilenmesi bence mantıklı olmuştur. Keşke orada yenilenme kararından önce sandıkların bakın sadece %10'u yeniden sayıldı itirazlar neticesinde. Keşke oyların hepsi yeniden sayılsaydı. Seçim yenilenmesine gerek olmayabilirdi. Ama bir siyasi parti buna itiraz ettiği için bu gerçekleşmedi. Burada dediğim gibi artık İstanbul halkı ne diyorsa o olacak. Sandıktan çıkan sonuca da herkes saygı duyacak. Yani her şey aslında burada Türkiye'nin, İstanbul'un iyiliği için, menfaati için doğrusu neyse o olsun. Hani bunun üzerine artık bence siyasiler zaten konuşuyor. Bizlerin fazla bence yorum yapmasına da gerek yok.
Peki bayramdan sonra sanıyorum biraz daha tansiyon yükselecek.
Tabii orada asıl kampanyanın bayramdan sonra start vereceği söyleniyor. Neden? Çünkü aslında bütün kamuoyu araştırmacıları aynı şeyi söylüyor. Seçmen davranışında 31 Mart'a göre çok radikal değişikliklerin olmadığını söylüyorlar. Ama bütün seçimlerde böyledir. Kararsız seçmen kararını son 10 günde verir. Bayramdan sonra da galiba ayın 10'u oluyor değil mi?
Evet,
10'u 11'i yani, seçime
10,
işte 1,5-2 hafta kalacak. Orada yüklenecekler. Ki zaten gazetelerden, sosyal medyadan, televizyonlardan takip ediyoruz. İyi çalışıyor. İki aday da iyi çalışıyor. Dediğim gibi İstanbul halkı kimi tercih edecekse mazbata onun olacak. Biz de buradan gelişmeleri izleyeceğiz.
Peki bakalım neler olacak, hep birlikte göreceğiz. En son bir de FETÖ davalarıyla ilgili bir sonuç çıktı. Darbeci pilotlara ceza yağdı diyor Hürriyet gazetesi. Bir iki cümlede onunla ilgili görüşünüzü alayım. Sohbetimizi tamamlayalım.
Yani bakın burada işte 15 Temmuz'a şurada çok az bir süre kaldı. Bu hain darbe girişiminin 3. yıl dönümü. Ben gerçekten o günü, ben o gün İzmir'deydim gerçi ama ben bir Ankaralıyım. Ne zaman o genelkurmayın önünden geçsem inanın hep böyle içimde bir burukluk oluyor. Yani biz bunu yaşamayı hak eden bir ülke değildik. Gerçekten yani burada bu ülkenin gözbebeği Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içerisine 40 yılda yerleşmiş bir hain çetenin o gün millete nasıl ihanet ettiğini gördük. Bakın ne diyoruz? Darbeci pilotlar diyoruz. Ya bu millet, bu ülke, bu insanları ta küçük yaşlardan itibaren alıyor, besliyor, eğitiyor, okutuyor. Milyonlarca dolarlık yatırım yapıyor bir pilotun yetişmesi öyle. Ve sonra siz ne yapıyorsunuz? Bu milletin vergileriyle alınmış uçaklarla, helikopterlerle bu milletin üzerine kurşun sıkıyorsunuz, bomba atıyorsunuz. Ya Genelkurmay'ın önünde insanların üzerine o helikopterden uçak mermisi attılar. Yani onlarca insan orada şehit oldu. Gerçekten çok acı. Hak ettikleri cezayı alsınlar. Dünyanın hiçbir yerinde de böyle darbeye karşı çıplak ellerle direnen bir millet yoktur. O gün biz bir tarih yazdık. Umarız herkes, özellikle bu FETÖ'cü hainler başta olmak üzere bu cezalardan. Ki bakın hukuk da işledi burada. Yani 3 yıl olmadı ama işte yavaş yavaş herkes yargılanıyor. Adil bir şekilde yargılanıyor ve yasalar ne emrediyorsa onun karşılığında cezasını alıyor. İnşallah bir daha Türkiye böyle bir darbeyle, darbe girişimiyle karşı karşıya kalmaz.
Peki, evet, gündemdeki gelişmeler böyleydi. Sizinle birlikte değerlendirdik. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Sağ olunuz. Takvim Gazetesi Ankara temsilcisi Zafer Şahin konuğumuzdu.
Ekonomideki son gelişmeler yeni günde. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Yeni Gün devam ediyor.
Sevgili dinleyicilerimiz, şimdi de ekonomide yaşanan gelişmeleri konuşacağız. Stüdyomuzda konuğumuz Polis Akademisi öğretim üyesi, yardımcı doçent doktor Mehmet Levent Yılmaz. Hocam hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk, iyi yayınlar.
Ekonomideki gelişmelere piyasalarla başlayalım. Epeydir 6 lira ve üzerinde seyrediyordu dolar, Amerikan doları. Dün 5.90'ın altına geriledi. Borsada da bir yükseliş var. Neden böyle oldu? Sebebini size soralım ve sonrası neler olabilir?
Tabii şimdi uzunca bir süreden bu yana hep yükselişleri gördüğümüz için düştüğü zaman niye düştü diye sorma gereği hissediyoruz artık. Tabii burada önemli konu şuydu aslında. Bir süreden beri devam eden Türkiye-Amerika ilişkilerindeki gerilimde yavaş yavaş tatlıya bağlayacak mesajlar, sinyaller ortaya çıkıyor. İşte Trump-Erdoğan telefon görüşmesinin bunda önemli bir etkisi var biliyorsunuz. Birkaç gün önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Amerikan Başkanı Trump'ın bir telefon görüşmesi oldu. Orada G20 zirvesinde Türkiye ile Amerika arasında gerilime neden olan konuların konuşulmak üzere bir randevulaşma olması veya o telefon konuşması neticesinde her iki tarafında yapıcı mesajları, medyaya yansıyan yapıcı mesajları acaba hani bundan sonrası için Türkiye-Amerika ilişkilerindeki gerilimli alanların azaltılabileceğine yönelik bir olumlu hava oluşur muyu? Piyasa satın almış oldu bir taraftan. Dolayısıyla hızlı bir gevşeme yaşadık. 6.08'lerden işte 5.88'lere, 5.87'lere gelen bir kur oldu, hareket etti. Altın, yani altı psikolojik bir eşikti. Altının altına gelmesi önemliydi. İşte birkaç gündür de altının altında kur seviyesi devam ediyor. Sanki burada atılacak Türkiye-Amerika ilişkilerindeki olumlu adımların buraya önemli yansımalar olacağını öngörebiliriz. Hı hı. Bir diğer konu S-400'ler konusu. S-400'ler konusu malum bir süreden bu yana Amerika ile Türkiye arasında çözülmesi gereken bir sorun gibi algılanıyor. Amerika tarafı özellikle NATO müttefiki çerçevesinde Türkiye'nin S-400'leri almaması gerektiği yönünde bir görüş beyan ediyor. Buna ilişkin bazen tonlaması değişen, bazen işte had sınırlarını aşan da şeyler olabiliyor. Ama Türkiye bu noktada tabii ki uzunca bir süredir devam ettirdiği bir diplomasi var. Onu da devam ettiriyor Rusya tarafıyla. Ama sonuç itibariyle bize S-400'leri almayın diyen NATO müttefiki kendisinin de terör örgütü listesine aldığı örgüte uzun süredir silah verdi. Ve Türkiye'de bir şekilde kendini korumak zorunda, hava sahasını korumak zorunda. Doğu Akdeniz'de ciddi gelişmeler var. Dün uluslararası bir haber ajansında çıkan önemli bir haber vardı. Türkiye'nin S-400'leri Akdeniz'e, Akdeniz'i koruyacak şekilde konuşlandıracağına ilişkin önemli bir haber vardı dün. Ve açıkçası uluslararası medyada çok ilgi uyandırdı bu haber. Bütün bunlar üst üste bir küresel siyasette başlık oluşturuyor. Ve dikkat ettiyseniz dolar konuşurken bunları konuşuyoruz artık. Çünkü teknik kısımda yapılması gerekenler hükümet kanadında yapılıyor aslına bakarsanız. İşte Merkez Bankası'nın yaptığı ayarlamalar, işte oradaki rezervler tartışması vardı bir süreden bu yana biliyorsunuz. Merkez Bankası rezervleri konusu vardı. Orada yapılan açıklamalar, rezervlerin yeniden artış trendine girmesi, ardından işte bankalarda döviz tutmak isteyenlere yönelik getirilen hani TL'ye dönmelerini TL'ye dönmelerini teşvik edecek hem BDDK tarafında hem Merkez Bankası tarafında çıkan yeni yönetmelikler var. İşte orada yavaş yavaş aslında ekonomi yönetiminin dengelenme dediği şey yavaş yavaş olmaya başlıyor. Çünkü gerçekten geçtiğimiz yıl Ağustos ayında Türkiye'nin yaşadığı öyle kolay yönetilebilir bir kur şoku değildi. Yani 4.50'lerden neredeyse 8'lere yaklaşan, 7.80'lere gelen bir kurla baş başa kaldık. Ve bunun çok ciddi etkileri oldu Türkiye ekonomisi üzerinde. Ama yönetilebildi bir taraftan da. Evet, biraz zayiat verdik, kabul. Ama böyle büyüklükteki bir şoktan hani gerçekten ucuz kurtuldu Türkiye. Onun da altını çizmek lazım. Yani başka hangi ekonomi dayanabilirdi? Açıkçası onu kestiremiyorum. Çünkü Türkiye ekonomisi sadece Ağustos ayındaki kur şokundan etkilenmedi. Gezi olaylarıyla başlayan, işte arkasından 17-25 Aralık, arkasından hendek olayları, arkasından kanlı darbe girişimi, işte arkasından ekonomik alanda yapılan spekülatif kur atakları vesaire vesaire, üst üste her şey geldi ve Ağustos'taki çok daha ciddi kırılmalara neden olabilecek bir ataktı, kur hataydı. Ona rağmen ekonomi hızlı bir şekilde toparlanmayı başarabildi. Bugün büyüme verisi gelecek. Onda açıklanacak, TÜİK tarafından büyüme verisi açıklanacak. Ona da bakacağız. Yani işte bütün bu dengelenme sürecinde neredeyiz onu da göreceğiz. Çünkü bir süredir öncü göstergelerde iyileşme vardı ama tekrar bu işte seçim kararının yenilenmesi ile beraber tüketici güven endekslerinde bir hareket oldu vesaire. Ama bunların hepsi konjonktürel şeyler. Büyük resimde Türkiye'nin çok ciddi bir potansiyeli var. Özellikle Avrupa Birliği ile olan ilişkilerinde atılacak adımlar, ki Türkiye zaten bugüne kadar müktesebata ilişkin önemli maddelerin çoğunu hayata geçirdi. Biliyorsunuz yine hafta içinde Türkiye'nin ilerleme raporu açıklandı Avrupa Birliği tarafından. Özellikle enerji ve ulaşım alanında Türkiye'nin attığı adımlar orada net bir şekilde belirtiliyor. Ama onun dışında günlük siyasi tartışmalar biraz ön plana çıkıyor. Aslında biz teknik alandan çok uzaklaşıyoruz. Cari tartışmaların içinde buluyoruz kendimizi. Teknik alana baktığınızda Türkiye'nin gerçekten ciddi bir potansiyeli var ve bunu hayata geçirebilecek durumda ki işte biliyorsunuz 2 gün önce de İstanbul Sanayi Odası Türkiye'nin 500 büyük kuruluşu araştırmasını açıkladı. Orada Türkiye'nin en büyük 500 sanayi işletmesi bütün bu olumsuz tabloya rağmen ihracatını artırmış, karlılığını artırmış, istihdam oranını artırmış. Elbette içerisinde bu 500 büyük firma içerisinde zarar edenler de var. Ama zarar ediyor olmalarına rağmen cirolarını artırmışlar. Kurdaki hareket çünkü onları etkiledi açıkçası. Ama büyük resme baktığımızda, 500'ün toplamına baktığımızda cirolar artmış, ihracat artmış, karlılık artmış. Böyle bir atmosferde, bu kadar zorlanan bir atmosferde ilk 500'deki firmaların faaliyet kârı %9.6'dan %10.3'e yükselebilmiş.
Evet, siz dün yazdığınız
Evet.
yazıda bu ISO 500'den bahsediyorsunuz. Bir de kredi garanti
Evet.
fonundan bahsediyorsunuz. Biraz da onu
Şimdi
konuşalım.
kredi garanti fonu biliyorsunuz özellikle 2016-2017 yıllarında önemli bir adım atarak finansmana erişimde zorluk yaşayan önce KOBİ'lerin sonra büyük sanayi işletmelerin, büyük işletmelerin finansmana erişimini kolaylaştıracak bir mekanizma olarak hayata geçti. Orada yapılan şey şu, yani ben zannedilenin aksine kredi garanti fonu kredi vermiyor. Bankalardan alacağınız kredilere kefalet veriyor. Şimdi bu çok önemli bir konu. Çünkü bankalar kredi verebilmek için mutlaka bir karşılık istiyorlar. Yani o kredinin geri dönmemesi riskini minimize edecek. İşte fabrika binasını ipotek alabiliyor, başka herhangi bir mülkü ipotek alabiliyor. Mutlaka bir kefalet istiyor. Şimdi bu kefalete erişemeyen işletmeler de finansmana erişemiyor. Dolayısıyla kredi garanti fonu iki şekilde kefalet veren bir mekanizma olarak 2017'den itibaren çok ön plana çıkan bir kurum oldu. Birincisi şu, hazine destekli kredi garanti fonu dediğimiz bir mekanizma var. Arka bir tarafta Türkiye hazinesinin olduğu, bankaların kullandırılacağı kredilerde geri dönüşte sorun yaşanırsa hazine kefaletli bir sistem var. Bir de kredi garanti fonunun öz kaynaklarla, kendi öz kaynaklarıyla verdiği bir kefalet var. Şimdi bu yeni adım, bu hafta atılan adım öz kaynaklarla yapılan bir adım. Geçtiğimiz dönemde kredi garanti fonu Avrupa'dan ciddi bir hibe getirmişti. O hibeyi kullandırmıştı. Orada çok büyük talep olmuştu. O talebin neticesinde yani o hibe miktarı Yani kefalet miktarı bittikten sonra devam eden talep olduğu için kredi garanti fonu bu kez kendi öz kaynaklarını devreye sokarak 12 ay ödemesiz 36 ay ile 60 ay arası değişen vadelerde 500.000 TL'ye kadar uygun koşullarda bir kefalet mekanizması hayata geçirdi. Bu neden önemli? Bu tarz ekonominin içinden geçtiği bu tarz durumlarda finansmana erişim birincil öncelikli konudur. Çok yüksek faiz oranlarından bile kredi alamayabilirsiniz bazen. Yani o faizi ödemeyi kabul edersiniz, kredi alamayabilirsiniz. Banka o kredinin dönme riskini, dönmeme riskini gördüğü zaman ne kadar yüksek faiz olursa olsun vermez o krediyi. Onu nasıl alabilirsiniz? İşte o kredinin karşılığı varsa, kefaleti varsa, ipotek, yani siz bir o krediye karşılık bir varlık gösterebiliyorsanız bankaya alabilirsiniz. KGF de bunu yapıyor. Dolayısıyla bu KGF destek kredisi projesi hafta içinden itibaren 14 bankanın kullanıma açtığı bir kredi. Dengelenme devam ettikçe, küresel ilişkilerde iyileşme süreci başladıkça, bu kur şokunun etkilerini atlattıkça, işte biliyorsunuz 7 küsürlerden, 7.70'lerden, 7.80'lerden altının altına geldik, 5.90'lara geldik. Burada dengelenme devam ettikçe, finansman koşulları da iyileştikçe tabii ki bu kefaletlerle alınan kredilerle iş yapmak kolaylaşacak. Bu bir. İkincisi, bu ortam, bu atmosfer, yani kredi garanti fonunun da içinde olduğu bir şekilde bankaların artık kredi vermeye başlaması. Çünkü bir süredir biliyorsunuz bankalar kredi vermeyi durdurmuştu aslında bakarsanız. Yani kamu bankaları öncülük ediyordu. Yani kamu bankaları biraz açıkçası görevi devralmıştı o dönemde. Şimdi yavaş yavaş özel bankaların da kredi vermeye başladığını ve oradaki kanalı açtıklarını görüyoruz. Bu bizi nereye götürecek? Şuraya götürecek. Dengelenme devam ettiği sürece piyasa faizlerinin de aşağı ineceğini öngörüyoruz. Niye? Kur düşüyor. Kefaletle krediye ulaşmak kolaylaşıyor. O finansman maliyetlerini düşürüyor. Bu kullanılan krediler üretime yansıyacak. İşte yeniden istihdamda istemediğimiz rakamların düzelebileceği bir atmosfer oluşacak yavaş yavaş. Toparlanacağız. Ama yaşadığımız kolay bir şey miydi? Kolay bir şey değildi.
Evet, peki. En son bir de ekonomi sayfalarında yenilenebilir enerji kaynaklarıyla ilgili bir ihaleden evet. bahsediliyor.
YEKA ihalesi.
Aynen öyle. Nasıl değerlendireceksiniz? Ayrıntıları
şimdi
neler?
Şimdi Türkiye biliyorsunuz net enerji ithalatçısı bir ülke. Yani kullandığımız enerjinin tamamına yakınını ithal ediyoruz. Biraz Batman'da petrolümüz var ama o anca Batman'a yetiyor. Dolayısıyla biz bunu ithal etmek zorundayız, mecburuz. Ve elektrikte, yani elektrik üretiminde kullandığımız enerji kaynaklarını da ithal ediyoruz. Bunun ağırlığı doğalgazdaydı. Şimdi bu açıdan baktığınızda bizim kendi kaynaklarımıza, yani rüzgar gibi, güneş gibi kaynaklara ne kadar çok yönelirsek ithalatımız o kadar düşecek. Ve bu enerji arz güvenliği açısından da önemli, ekonomi güvenliği açısından da önemli. Türkiye'nin burada çok ciddi bir potansiyeli var ve Enerji Bakanlığı da açıkçası uzun yıllardır burada çok ciddi adımlar attı. Daha önceden yapılan yarışmalarda, YEKA yarışmalarında 13 sentlerde olan rakam şimdi 4 sentin altına düştü. Bu da şunu getiriyor bir taraftan. Artık da eskiye oranla daha ucuz yapıyoruz bu işleri. Devlet daha ucuz yapıyor bu işleri. Daha ucuza getiriyor. Ama miktarı da artırıyor aynı zamanda. Daha fazla tesis kuruluyor güneş ve rüzgarda. Burada önemli bir konu daha var. Bu yeni yapılan YEKA yarışmasında, ihalesinde %65 yerlilik şartı var. Yani bir tesis kurulacaksa bunun %65'inin yerli unsurlarla olması gerekiyor. Bu da aynı zamanda şunu getiriyor. Teknoloji transferini ve onun neticesinde ortaya çıkacak Ar-Ge faaliyetlerini de getiriyor. Bir süre sonra %100'ünü yapabilecek duruma geleceğiz. Ama bunlar adım adım oluyor. Yani işte akşam karar ver, sabah %100'ünü yapalım mümkün değil. Çünkü bu teknolojilerin gelişmesi teknoloji sahibi ülkelerde bile 10 yılları bulan çalışmalar neticesinde ortaya çıkıyor. Ama %65 çok iyi bir oran. Bu açıdan baktığımızda bu ihalenin sadece enerji tedariki değil, sonrasında Türkiye'nin teknolojik alanda gelişmesi noktasında da çok ciddi bir anlam olduğunu söyleyebiliriz.
Peki, gelişmeler bu yöndeydi. Sizinle birlikte değerlendirdik. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ediyorum.
Programımıza İyi katıldığınız için. Sağ olun. Sağ olunuz. Polis Akademisi öğretim üyesi, yardımcı doçent doktor Mehmet Levent Yılmaz konuğumuzdu.
Hava durumu raporları ve tahminleri Yeni Gün'de.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin az bulutlu ve açık, zamanla kuzey ve iç kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne, Kırklareli, Afyonkarahisar, Kütahya, Eskişehir, Bilecik, Ankara, Konya ve Çankırı çevrelerinin yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor, mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Beklenen en yüksek sıcaklıklarsa şöyle: Ankara parçalı ve az bulutlu 31, İstanbul parçalı ve az bulutlu 30, İzmir az bulutlu 33, Erzurum az bulutlu 26, Amsterdam sağanak yağışlı 19, Atina az bulutlu 29, Bağdat sıcak 42, Berlin çok bulutlu 19, Kiev gök gürültülü sağanak yağışlı 26, Lefkoşa sıcak 38, Londra parçalı bulutlu 23, Madrid az bulutlu 33, Mekke sıcak 44, Moskova gök gürültülü sağanak yağışlı 25, New York az bulutlu 29, Paris az bulutlu 22, Pekin az bulutlu 32, Roma gök gürültülü sağanak yağışlı 23, Saraybosna az bulutlu 18 ve Viyana gök gürültülü sağanak yağışlı 19 derece olacak.
Yerinden en yeni ve en güncel bilgilerle aktarıyoruz.
Sevgili dinleyicilerimiz, bir telefon bağlantısıyla devam edeceğiz şimdi. TRT Washington muhabiri Tuna Şanlı hattımızda bizlerle birlikte olacak ve Amerika Birleşik Devletleri'nde geçtiğimiz bir hafta boyunca yaşanan gelişmeleri aktaracak. Dinliyoruz.
Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'dan iyi günler. 27-31 Mayıs tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan gelişmeler şöyle: Rusya soruşturmasının özel savcısı Robert Mueller sonunda sessizliğini bozdu. Kameralar karşısına geçen Robert Mueller, soruşturma dosyasını kapattığını ve Adalet Bakanlığı'ndaki görevinden istifa ettiğini açıkladı. Açıklama Başkan Donald Trump ve Beyaz Saray tarafından memnuniyetle karşılandı. Donald Trump yeterli kanıt bulunamadığını belirterek, "Bir kişi masum, dava kapandı," dedi. Beyaz Saray'da özel savcı hayatına kaldığı yerden devam edeceğini söyledi. "Herkes öyle yapsın," şeklinde bir açıklama yaptı. Ancak Robert Mueller'ın diğer açıklamaları kafalarda soru işareti yarattı. Raporda her şeyi açıkladığını belirten Robert Mueller ekleyecek bir şey olmadığını söyledi. Özel savcı Robert Mueller, Donald Trump'ın kampanya ekibinin Rusya ile işbirliği yaptığına dair yeterli delil olmadığını, Trump'ın adaleti engelleme girişimi olduğuna dairse 10 emare bulunduğunu söylemişti. Özel savcının kameralar karşısında yaptığı açıklamada sarf ettiği şu cümlelerse kamuoyunun büyük bir bölümü ve Demokrat Parti tarafından Donald Trump'ı aklamadığı şeklinde yorumlandı. Robert Mueller, "Başkanın suç işlemediğine emin olsaydık bunu söylerdik. Adalet Bakanlığı görevdeki başkanı suçlayamaz. Bu anayasaya aykırı olur," dedi. Bu Robert Mueller'ın kongreye harekete geçme çağrısında bulunduğu şeklinde yorumlandı. Amerika Birleşik Devletleri Anayasası'nda görevdeki başkan suçlanamaz deniliyor ancak görevdeki başkan yargılanamaz şeklinde bir ifade bulunmuyor. Bunun yerine Adalet Bakanlığı'nın 1970'li yıllardaki bir yorumu esas alınıyor. Buna göre başkanın yargılanabilmesi için Temsilciler Meclisi'nde itham, ardından Senato'da azil sürecinin tamamlanması gerekiyor. Bundan sonra başkan yargılanabiliyor. İşte bu nedenle Robert Mueller'ın kongreye adım atmaya çağırdığı yorumu yapılıyor. Raporun 8. sayfasında da kongre adaleti engelleme konusunda yasaları uygulayabilir denilmişti. Mueller'ın kamerala karşısında yaptığı açıklamanın ardından Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Partili Nancy Pelosi, Mueller'ın Trump'ı aklamadığını, Temsilciler Meclisi olarak konunun peşini bırakmayacaklarını söyledi. 40'tan fazla Demokrat Partili Temsilciler Meclisi üyesi de azil sürecinin başlatılmasını istiyor. Buna karşın Temsilciler Meclisi'nin Cumhuriyetçi Partili üyeleri ve yine Cumhuriyetçi Partili senatörler konunun kapandığını söylüyor. Senato'daki Cumhuriyetçi çoğunluğu nedeniyle Donald Trump için bir azil süreci başlatılmasına neredeyse imkansız gözüyle bakılıyor. Amerikan kamuoyunda 3 ihtimalden bahsediliyor. Bunlardan ilki Demokrat Parti'nin sonuç alamayacağı bir azil sürecine girip 2020 Kasım ayındaki başkanlık seçimi öncesi Donald Trump'ı güçlendirmek yerine kendi politik ajandasına odaklanacağı şeklinde. İkinci ihtimali savunanlarsa Demokrat Parti'nin sonuç alamayacağını bile bile azil sürecine girip Trump'ı zayıflatmayı amaçlayacağı düşüncesinde. Üçüncü olasılıksa en yüksek ihtimal olarak görülüyor. Buna göre Demokrat Parti'nin bir azil sürecine girmeyip olabildiğince fazla soruşturma başlatarak Donald Trump'ı 2020 başkanlık seçiminden önce yıpratmayı amaçladığı yorumlanıyor. Sonuçta Donald Trump hakkında bir azil sürecinin başlatılmayacağı ancak Rusya soruşturması tartışmalarının daha uzun bir süre devam edeceği yorumları yapılıyor. Washington merkezli düşünce kuruluşu Türk Miras Vakfı tarafından düzenlenen panelde Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri masaya yatırıldı. Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyesi Profesör Doktor Çağrı Erhan'ın yanı sıra NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler eski komutanı emekli Orgeneral Wesley Clark konuşmacı olarak katıldı. Değişen dünyada Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye ve NATO konulu panelde Türkiye'nin S-400 alım süreci ve dünyadaki güç dengesinde Türkiye'nin önemiyle birlikte Ankara ile Washington arasındaki ilişkiler ele alındı. Profesör Çağrı Erhan, Türk-Amerikan ilişkilerinin sanılanın aksine Amerika Birleşik Devletleri'nin kuruluşuna kadar uzandığını hatırlattı. Profesör Erhan, iki toplumun ticari ve diplomatik ilişkilerinin 200 yıllık geçmişe sahip olmasının bugün yaşanmakta olan sorunların aşılmasına yardımcı olacak sağlam bir temel olduğunu söyledi. Profesör Çağrı Erhan, Amerikalılara bir de dost tavsiyesinde bulundu. Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin ekonomi ve enerji alanlarında gelişmekte olduğunu, dünyada bir dev haline gelen Çin'le ilişkilerin de iyi olduğunu hatırlatan Çağrı Erhan, dünyada güç dengesi 500 yıl sonra değişiyor ve batıdan doğuya yöneliyor. Bugün NATO'nun bir dönüşüme ihtiyacı var ve Türkiye'nin bu noktada kritik önemi var şeklinde konuştu. NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler eski komutanı emekli Orgeneral Wesley Clark da Türkiye'nin medeniyetlerin kavşak noktasında yer aldığını ve jeostratejik konumu sayesinde NATO'nun çok önemli bir müttefiki olduğunu hatırlattı. Clark, S-400 füzelerinin NATO ile uyumlu olmadığını, bu nedenle iki ülkenin sorunu çözmek için daha fazla çaba göstermesi gerektiğini söyledi. Bunun üzerine Profesör Çağrı Erhan, Amerika Birleşik Devletleri'nin tutumu nedeniyle Türkiye'nin S-400 almaya mecbur kaldığını hatırlattı. S-400'ün geçmişini Washington'daki pek çok kişinin bilmediğini ifade eden Çağrı Erhan, Türkiye yıllardır Amerika Birleşik Devletleri'nden Patriot almak istiyor ve son talebinden sonra 17 ay yanıt bekledi. Sonunda gelen yanıt tatmin edici olmaktan uzaktı. Türkiye böyle bir süreçte hava savunma sistemi için alternatif aramaya başladı, dedi. Profesör Erhan, S-400'lerin savunma sistemi olduğunu da hatırlattı. Panelin sonunda söz alan Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, S-400 ve F-35 savaş uçaklarının Türkiye'de çok farklı noktalarda tutulacağını ve birbirlerine tehdit oluşturmasının söz konusu olmadığını söyledi. Ankara'nın ortak komisyon teklifine hala yanıt alamadıklarını da ekledi. Büyükelçi Serdar Kılıç, Amerika Birleşik Devletleri'nin terör örgütü YPG-PKK'ya silah desteğiyle FETÖ elebaşı Gülen'in Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşıyor olmasının iki ülke ilişkileri bağlamında kabul edilemeyeceğini belirtti. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı Pentagon, Yunanistan'a askeri sevkiyat yapıldığı şeklindeki haberleri yalanladı. Amerikan ordusunun Avrupa genelinde yaz boyunca 9 ülkede yapılacak tatbikatlar için Yunanistan'daki bir limanı geçiş güzergahı olarak kullandığı belirtildi. Savunma Bakanlığı Pentagon sözcülerinden Eric Pahin, Amerika Birleşik Devletleri'nin Yunanistan'a yığınak yaptığına yönelik Rus propagandası tamamen yanlış ve Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ve Yunanistan'ın arasını açmak üzere dizayn edilmiştir, dedi. Amerika Birleşik Devletleri Savunma İstihbarat Ajansı'nın direktörü Korgeneral Robert Ashley, Rusya'nın bir silahlanma yarışına hazırlandığını iddia etti. Rusya'nın Kuzey Kutbu karakollarından olan ve Soğuk Savaş'ta Sovyetler Birliği tarafından en güçlü nükleer silah denemesinin gerçekleştirildiği Novaya Zemlya adasında nükleer test alanı kurulduğu belirtildi. Korgeneral Ashley, durumu uydu görüntülerinden tespit ettiklerini söyledi. Rusya'nın Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi Anatoly Antonov ise Rusya'nın kapsamlı nükleer test yasağı anlaşması uyarınca düşük seviyeli nükleer testler yapabileceğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nin iddialarının planlı olduğunu öne süren Antonov, bu iddiaların nükleer silah kontrolünü baltalama amacı taşıdığını da dile getirdi. Savunma İstihbarat Ajansı Direktörü Korgeneral Ashley, Çin konusunda da endişeli olduklarını söyledi. Çin'in nükleer silah varlıklarını 10 yıllık vadede 2'ye katlamasını beklediklerini söyledi. Ashley, Çin ve Rusya'nın test ettiği düşük tesirli nükleer silah denemelerinin uluslararası nükleer silah anlaşmalarına aykırı olduğunu da savundu. Amerika Birleşik Devletleri'nde başta New York olmak üzere 30'a yakın eyalette devam eden kızamık salgınında vaka sayısı 1000'e yaklaştı. Amerika Birleşik Devletleri'nde 2019 başından bu yana tespit edilen kızamık vakaları son 25 yılın en yüksek oranına ulaşmış durumda. Kızamık salgını en fazla ultra-ortodoks Yahudi nüfusunun fazla olduğu New York'un Brooklyn semtinde görülüyor. Zira ultra-ortodoks Yahudiler çocuklarına kızamık aşısı yaptırmaktan kaçınıyor. Çünkü ultra-ortodoks Yahudiler kızamık aşısındaki bazı maddelerin Yahudilik inancına göre vücutlarına girmesinin yasak olduğuna inanıyor. New York Belediyesi çocuklarına kızamık aşısı yaptırmayan Yahudi ailelere karşı yasal yollara başvurmaya hazırlanıyor. Amerika Birleşik Devletleri Meksika'ya yasa dışı göçmen vergisi uygulamasına başlıyor. ABD Başkanı Donald Trump, yasa dışı göçmenlerin Meksika üzerinden Amerika Birleşik Devletleri'ne girişini engelleyebilmek için bu ülkeye %5 gümrük vergisi koyduklarını açıkladı. Bu gümrük vergisi yasa dışı göçmen sorunu çözülene kadar kademeli olarak artacak, çözüldüğünde ise kaldırılacak. Donald Trump, her ay gümrük vergisinin %5 daha artırılacağını ve 1 Ekim'de %25'e ulaşana kadar süreceğini belirtti. Donald Trump, Meksika'nın söz konusu yasa dışı göçmenleri durdurması halinde bu verginin derhal kaldırılacağını da sözlerine ekledi. Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'dan iyi günler.
Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, günü bekleyen gelişmeler, dünden bugüne yansıyanlar, gazete manşetleri, spordan hava durumuna, ekonomiden güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız Yeni Gün programı hafta içi her gün 9.05-10.30 arası TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz Ankara Rusya Araştırmaları Enstitüsü Başkanı ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Salih Yılmaz. Hocam hoş geldiniz
programımıza. Hoş bulduk Arzu Türkdoğan. İyi yayınlar.
Çok teşekkür ediyoruz. Haftanın ardından genel bir değerlendirme yapacağız sizinle. Geçtiğimiz hafta boyu en çok konuştuğumuz konulardan biri Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kuzey Irak Hakurk bölgesine gerçekleştirdiği, hala da devam eden Pençe harekatıydı. Bu Pençe harekatı ile ilgili ayrıntılar Milli Güvenlik Kurulu'nda, dün yapılan Milli Güvenlik Kurulu'nda da değerlendirildi. Nasıl değerlendireceksiniz bu harekatı?
Evet, yani isminden de anlaşılacağı gibi bu özellikle son dönemde Suriye ile Kuzey Irak arasındaki bu Kuzey Irak bağlantısı geçişkenliği oldukça artıyor ve Türkiye'de bu bağlantıyı koparmak adına PKK ile PYD arasındaki bu geçişkenliği ve lojistik desteği koparmak adına önemli bir operasyon yaptı. Bu operasyonda da PKK'nın özellikle bir kısım yığınaklarının ele geçirildiği ve önemli temsilcilerinin de daha doğrusu son dönemde PKK'nın Kandil'de yapmış olduğu toplantılarda Türkiye'nin son birkaç yıldır vermiş olduğu başarılı mücadeleye bağlı olarak ölen militanların yerine yenilerini atadı, yenilerini görevlendirdi, sorumlu olarak yenilerini görevlendirdi ve bu görevlilerin de artık sahaya dönmek üzere harekete geçtikleri dile getiriliyordu. İşte Türkiye bu harekete geçen militanlara karşı önemli bir operasyon yaptı. Bu operasyonun Irak tarafından da desteklendiğini görüyoruz. Yani sadece Türkiye'yi rahatlatıcı bir operasyon olmadı aslında. Hem Irak'ı hem de Kuzey Irak'ta Barzani yönetimini rahatlatan bir operasyon denebilir genel anlamda. Çünkü son dönemde biliyorsunuz PKK artık başını bile çıkaramaz hale geldi. Türkiye'nin silah sanayinde özellikle İHA ve SİHA'larda gösterdiği başarı PKK-PYD'yi de farklı yollara itiyor. Bu da onun gücünü yavaş yavaş azaltıyor. Bunun dışında tabii PKK-PYD'ye olan halkın bunun, bu terör örgütünün gerçek yüzünü görmesinin de bir etkisi var diyebiliriz. Türkiye bu anlamda kendini doğru anlatabildi. Doğru mücadele yapıyor. Planlı bir mücadele yapıyor Türk Silahlı Kuvvetleri. Bu anlamda Allah yardımcılar olsun diyoruz.
Peki şimdi bir de önemli telefon görüşmesi gerçekleşti dün. Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya lideri Vladimir Putin'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bu telefon görüşmesinde tabii S-400'lerin konuşulduğu, bir de Haziran sonunda Japonya'da gerçekleşecek G20 zirvesiyle ilgili ayrıntıların değerlendirildiği bilgisi var. Daha önce de Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la yine bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Bu telefon görüşmelerini, sonuçları nasıl değerlendireceksiniz?
Evet, özellikle Sayın Cumhurbaşkanı'nın hem Putin'le hem de Trump'la yapmış olduğu telefon görüşmeleri sadece Türkiye açısından önemli değil, dünya konjektürü ve bölgemiz açısından da önemli sonuçlar getirebilecek bir özelliğe sahip. Öncelikle Trump görüşmesine bakacak olursak, biliyorsunuz hani bizim Rusya ile 2017 yılında imzalanan S-400 anlaşmasına bağlı olarak Temmuz ayında işte bu S-400'lerin ilk partisinin Türkiye'ye teslim edileceğine dair açıklamalar vardı ve bu açıklamalara karşı da Amerika Birleşik Devletleri'nden tehditvari, yani sadece Trump'tan değil İşte Pentagon Dışişleri Bakanlığı sözcüsü aracılığıyla Türkiye'yi tehdit eden açıklamalar vardı. Katsa yaptırımları uygularız, işte F-35'leri vermeyiz, pilotlara eğitim durdurulacak, askeri sanayi ile ilgili yaptırımlar uygulanacak bağlamında. Ama Sayın Erdoğan'la Trump arasındaki görüşmede özellikle ekonomi merkezli bir görüşme olması, işte çeliğe verginin yeniden indirilmesi, ikili ilişkilerin gelişmesine dair ne tür önlemler alınabilir ve Japonya'daki G20 zirvesinde işte Trump'la Sayın Erdoğan'ın görüşebileceğine dair bununla ilgili bir fikir birliği oluşması şöyle bir hava oluşturdu. Yani demek ki o zaman S-400'lerle ilgili Amerika Birleşik Devletleri ile bir anlaşma var. Yani bir uzlaşı mümkün. Ha, bu şu anlama gelmesin. Yani S-400'leri Türkiye almayacak, S-400'ler Türkiye'ye gelmeyecek anlamında değil tabii, ama ortak bir formül bulunabilir bağlamında bir hava oluştu. Bu havada hem ekonomiye hem de toplumsal anlamda bir rahatlamaya neden oldu denebilir. Putin'le olan görüşmesinde de o da yeni bir hava oluşturdu. Nasıl? İşte biz S-400 almazsak Rusya ile olan ilişkilerimiz bozulacak. İşte Rusya buna karşı Türkiye'ye yeni yaptırımlar ya da bir takım Türkiye'ye yardım ettiği bazı bölgelerde, Suriye başta olmak üzere, Türkiye'nin aleyhine çalışabilir mi bağlamında bir takım yorumlar vardı. Ama şunu gördük ki Putin-Erdoğan görüşmesinde demek ki Rusya ile ilgili de bir sorun yok. İki lider rahatça sorunları ele alıp çözümüyle ilgili görüşebiliyorlar. Ama bu görüşmede daha çok İdlib'le ilgili konuların ben görüşüldüğünü düşünüyorum. Zaten Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada da İdlib'in görüşmenin ana konularından birisi olduğunu görüyoruz. Niye İdlib konusu ana konu? Çünkü son özellikle 3 haftadır Suriye rejimiyle Rusya'nın yapmış olduğu bombardımanlarda 200 bin kişinin bölgeden hareket ettiğini ve Türkiye sınırına doğru yerleştiğini görüyoruz ki eğer İdlib'de bu sivil bölgelerin bombalanması, işte Suriye rejiminin bölgeye olan tehdidi devam ederse bu yaklaşık 300-500 bin kişinin kısa sürede Türkiye'ye girmesi anlamına gelecektir ki Türkiye böyle bir şey olmasını istemiyor. O nedenle Rusya ile Sayın Putin'le yapmış olduğu görüşmede İdlib'in güneyinde özellikle sivillerin yaşadığı bölgelerin bombalanmaması ve bu konuda rahatsız olduklarını dile getirdi. Ve bir an önce İdlib krizinin, yani İdlib'le ilgili bu tartışmanın sona erdirilerek asıl sorun olan Anayasa Komitesi'nin çalışmaları ve Suriye'de siyasi barış sürecini tamamlayacak ve bir rahatlama oluşturacak seçimlere gidilmesine odaklanması gerektiğini dile getirdi. Dün aslında ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'nin bununla ilgili bir açıklaması vardı Arzu Türkdoğan. İşte James Jeffrey dedi ki biz Rusya'da işte Sayın Putin başta olmak üzere Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle görüştüğümüzde işte Suriye rejimine uygulanan yaptırımların kaldırılması istendi Rusya tarafından. Bir an önce bu tür yaptırımlar kaldırılsın. Çünkü hem Avrupa Birliği ülkeleri hem de Amerika Birleşik Devletleri şu anda Suriye rejimine Esed'e yaptırım uyguluyor. Hem askeri anlamda yaptırım uyguluyor hem de diğer bir takım kişi bazında ve kurum bazında yaptırım uyguluyor. Rusya'nın böyle bir talepte bulunduğunu ama Amerika Birleşik Devletleri'nin bunun karşılığında bir takım şartlar öne sürdüğünü söyledi. Neydi bu şartlar? Bir, İdlib'de ateşkes sağlanacak. Yani İdlib'e saldırılar tamamıyla durdurulacak. İkincisi, Anayasa Komitesi bir an önce çalışacak ve seçimler gerçekleştirecek. Eğer bunlar gerçekleşirse, Rusya tarafından Esed'e bir baskı unsuru olarak kabul ettirilip de bir an önce Suriye'de bu sivillerin zarar görmesi engellenirse, bununla ilgili Amerika Birleşik Devletleri çalışacağını ilettiğini dile getirdi James Jeffrey. Bu anlamda hani nasıl ki Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri arasında lokal bazda başta Suriye olmak üzere ikili görüşmeler devam ediyorsa da Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya arasında da Türkiye'yi özellikle ilgilendiren bir takım konularda önemli görüşmeler devam ediyor. G20 zirvesi Japonya'daki önemli çünkü bu zirvede Sayın Cumhurbaşkanı hem Putin'le hem de Trump'la görüşecek ve bu S-400 açısından önemli. Yani biz gerçekten hani bu anlaşmanın bitmiş olduğunu birçok hükümet yetkilisi dile getirdi. Özellikle Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın yapmış olduğu açıklamalarda artık biz anlaşmayı tamamladık, teslimatı bekliyoruz bağlamında ama sanki Amerika Birleşik Devletleri buna inanmıyor. Yani bunu bir şaka olarak zannediyor ya da bunu bir blöf olarak görüyor. Türkiye'nin kendisine bir blöfü olarak görüyor ve bu anlamda hani Türkiye'nin S-400 almayacağını ya da almaması gerektiğini, aldığı durumda çok ağır bir şekilde bunu yaptırımlar uygulayacağını dile getiriyor ki bunu henüz biz liderler bazında böyle bir çok ağır bir tehdidi görmedik. Son birkaç gündür özellikle bir hafta içerisinde Dışişleri ve Pentagon üzerinden gelen açıklamalar olsa da Trump hem de Sayın Erdoğan'ın S-400 ile ilgili çok fazla açıklama yapmamaya özen gösterdiğini görüyoruz ki bu görüşmelerin devam ettiğini, hem Rusya ile görüşmelerin hem de Amerika Birleşik Devletleri ile görüşmelerin devam ettiğini anlıyoruz. Rusya ile görüşmeler derken Türkiye ABD ile yapılan görüşmeler konusunda mutlaka Rusya'yı bilgilendiriyor. Hı hı. Nasıl bir sürecin devam ettiği ile ilgili. Henüz her şey bitmiş değil. Her an her şey olabilir bu anlamda. Onu özellikle vurgulamak lazım.
Peki şimdi geçtiğimiz haftada konuştuğumuz konulardan biri İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında yaşanan gerilim. Ve bu gerilim dolayısıyla Körfez'de tansiyonun yükselmesi idi. Bu tansiyonun yükselmesinin ardından Suudi Arabistan liderliğinde Körfez İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği olağanüstü zirveler düzenledi.
Bahreyn'de yapıyorlar değil mi?
Evet. Bu toplantıların sonuçlarını sizden rica edeceğiz.
Evet, şimdi tabii Körfez özellikle Yemen'deki bu kriz, Suriye kriziyle birlikte gerçekten eskiden çok tek bir ses gibi gözükürken artık bu sesin tek olmadığını görüyoruz. Katar başta olmak üzere Ürdün gibi bir takım ülkeler Suudi Arabistan'la Birleşik Arap Emirlikleri'nin yapmaya çalıştığı ya da bölgeyi sanki biz tek başımıza kontrol ederiz, arkamızda Amerika Birleşik Devletleri var bağlamındaki duruşları ya da tavırları bazı Arap ülkelerini rahatsız ediyor. Ve bu Bahreyn'deki görüşme aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin son 6 aydır İran'a yapmış olduğu yaptırımları artık daha da şiddetlendirmesi, Umman Denizi ya da Basra Körfezi, Hürmüz Boğazı bölgede etkinliğini arttırması gibi nedenlere bağlı olarak tabii buradaki ülkeler ekonomik anlamda etkileniyor. Çünkü siz bölgeyi bir savaş durumuna getirdiğinizde bundan sadece İran zarar görmüyor. O bölgedeki ülkeler de zarar görüyor. Başta petrol satma, petrol alımı konusu, gemilerin yanaşması ya da ticari gemilerinin bölgeye girmesi konusunda. Suudi Arabistan'la Birleşik Arap Emirlikleri bu Bahreyn'deki toplantıyı daha çok İran'a yönelik tek bir ses olduklarını göstermek amacıyla yaptılar. Ama bunu başardılar mı dersek, İran özellikle son dönemde, son bir aydır çok ılımlı mesajlar veriyor Körfez ülkelerine. Hatta saldırmazlık paktı önerdi. Hani siz madem İran'dan bu kadar çok korkuyorsunuz, İran'ı bir tehdit olarak gösteriyorsunuz. İşte İran bize saldıracak, işte devleti yıkacak, rejimleri yıkacak, toplumumuz için bir tehdit oluşturuyor gibisinden demeçler veriyorsunuz. O zaman gelin buyurun hepimiz saldırmazlık anlaşması imzalayalım. Biz de size saldırmayacağımızı ama siz de bize saldırmayacağınıza ya da başkasının saldırması durumunda kendi topraklarınızı kullandırmayacağınıza dair garanti verin dedi. Ama Körfez'den buna bir cevap gelmedi. Aslında İran'ın söylediği doğru. Madem sorun tehdit, bu tehdidi ortadan kaldırmak amacıyla hani ortak bir konferans düzenleyelim ve bir anlaşma imzalayalım. Saldırmazlık paktı yapalım bağlamında. Tamam, Amerika Birleşik Devletleri'nin biliyorsunuz geçen hafta yapmış olduğu açıklamalarda asker göndermesi, işte 1500 deniyor ama bu sayının daha da artacağı Pentagon'dan yapılan açıklamalarda ihtiyaç halinde sayının arttırılacağına dair ve bu askerlerin de daha çok Suudi Arabistan'la Birleşik Arap Emirlikleri'ne konuşlandırılacağı söyleniyor ve ABD donanmasına ait gemilerin şu anda Umman Denizi'ne girmiş olmaları, yani Hürmüz içerisinde hareket ediyor olabilmeleri. Bu anlamda geçen haftalarda işte bir takım ticaret gemilerinin ya da petrol gemilerinin, işte Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait gemilerin güya sözde İranlılar tarafından sabotaja uğramış olması, ki burada Bahreyn'de özellikle Amerika Birleşik Devletleri bu sabotajı İran'ın yaptığına dair delilleri bu Körfez ülkelerine gösterecek, Arap ülkelerine gösterecek. Bu anlamda Amerika Birleşik Devletleri Arap ülkelerini ikna etmek için orada bir sunum yapacak. Ama işin ilginç tarafı Rusya'da burada bir sunum yapıyor. Dışişleri Bakanı Yardımcısı Rybakov'un bölgeye gittiğini görüyoruz Bahreyn'e. Ve Rusya burada özellikle Filistin sorunu başta olmak üzere Orta Doğu'daki krizlerin ana nedeninin ne olduğu ve bu krizleri çözmek için neler yapılması gerektiğine dair bir proje ortaya koyacak. Burada sanki Rusya'nın da Amerika Birleşik Devletleri'ni önemli oranda eleştireceğini söyleyebiliriz. İran'la ilgili sorunun nasıl çözüleceğiyle ilgili bir takım mesajlar vereceğini söyleyebiliriz. Bugün özellikle bu mesajların çıkması mümkün Rusya açısından. Yani bu toplantı Katar'dan da temsilci katılıyor ki Katar daveti, Suudi Arabistan Kralı Katar'ı davet etti ama Katar şeyhinin katılıp katılmadığını bilmiyoruz. Ama bir Katar uçağının temsilcisinin indiğini biliyoruz toplantılar için. Bu anlamda küresel bir burada bir yarış var. Herkes kendi görüşünün haklı olduğunu, kendi savının haklı olduğunu bu toplantıda diğer üyelere göstermeye çalışacak. Diğerlerini inandırmaya çalışacak. Tabii bu toplantıya işte Filistin'in katılmayı reddetmesi, özellikle 100 yılın anlaşması olarak kabul edilen, işte İsrail ile Filistin'in ayrı bir devlet olmasını öngören projenin işte burada konuşulacağı, işte Filistin'e önemli ekonomik yardımlar yapılacağı, Suudi Arabistan'dan destek verileceği ile ilgili açıklamalar yapılsa da Filistin, biz vatanımızı parayla satmayacağız. Kaç lira verirseniz verin, biz kendi bu bağımsız Filistin'den vazgeçmeyeceğiz. Bu Arap ülkelerinin ya da Suudi Arabistan'ın görüşü değil, tamamıyla İsrail'in projesidir bağlamında bir görüş bildirerek reddetti. Yani bölge karışacak. İran konusunda özellikle yeni birkaç ay içerisinde daha farklı gelişmelerin olması muhtemel. Çünkü ekonomi çok kötü. Bunun bizim de içinde olduğumuz bölgeye, özellikle Türkiye'de etki etmesi muhtemel Arzu Türkdoğan.
Peki, gelişmeleri biz de takip edeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim, sağ olun.
Katıldığınız için. Ankara Rusya Araştırmaları Enstitüsü Başkanı, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Salih Yılmaz konuğumuzdu. Böylelikle bugün programımızın sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz. Yeni günde tekrar görüşmek dileğiyle, hoşçakalınız.
Yeni gün.